Ayrım 24. Sayfa 360. Bölüm 30. Kime? magician@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.in.e. Konu: Cehennemde bir hafta. Berbat bir haftaydı ana. Annem geçen cumartesi Nok'tan Evian şişesinde kutsal su getirdi. Pazar sabahı çok susamış halde uyandığımdan mide bulandırıcı tadına ve içindeki garip şeylere dikkat etmeden içmişim. 2 saat sonra ağrıdan ölüyorum zannettim. Yerlerde kıvranıyordum. Karnımı tutarak ve bu sefaletin bitmesi için dua ederek banyo zeminine uzandım. Pazartesi geldiğinde hala berbat haldeydim ve Detta'nın evinin önündeki çalılarda 10 saat oturmama imkan yoktu. Doktor zehirlendiğimi, en az 5 gün yataktan çıkmamam gerektiğini söyledi. Corin'i arayıp haber verdim. Güldü ve Harry'e ileteceğini ama patronun bu işten hoşlanmayacağını söyledi. 2 saniye geçmeden Harry aradı ve ya Detta bugün Reis O'Grady ile bir otele giderse diye bağırmaya başladı. Bir de bana onun canını sıkan insanların başına ne geldiğini hatırlattı. Bilardo masası olayını hatırlıyorsundur. Önce ondan bir saniye izin isteyip kusmaya gittim. Sonra da bu işi halledeceğimi söyledim. Ne yapabilirdim ki? Annemi yollamaktan başka çarem yoktu. Detta'nın evini ve giysilerini görmek için çıldırıyordu zaten. Dürbünü, sandviçleri ve bolca kahve alıp işe koyuldu annem. Şansa ya da şanssızlığa Detta Perşembe günü Reis O'Grady ile buluştu. Belki Harry paranoyaklık etmiyordur. Bosbridge'de bir restoranda buluşmuşlar. Bundan daha lüks bir yere gidemezlerdi. Pencere kenarında oturdukları için annem rahat rahat izleyip telefonuyla fotoğraflayabilmiş. Eve gelince resimleri bilgisayara aktardık ama annemin telefonun kamerasını kullanmayı bilmediği ortaya çıktı. Telefonun ters tarafını çevirmiş olarak fotoğraf çektiği için kendi yüzünün çeşitli açılardan bol bol resminden başka hiçbir şey yoktu elimizde. Şanssızlığıma inanamadım. Başıma gelebilecekleri düşününce ülkeden kaçmayı bile seçeneklerim arasına kattım. Colin'i aradım, o da beni Harry'e götürdü. Patron bu durumu şaşırtıcı biçimde normal karşıladı ve en iyi organizasyonlarda bile hatalar olduğunu söyledi. İşe benimle devam etmeye karar verdiler. Dürüst olmak gerekirse ana artık yetti. İş bilardo masasına çivilenmekten korktuğum zamanlar dışında çok sıkıcı. Colin dışında çekici hiçbir tarafı yok. Harry'e annemle Detta'yı yüzleştirip yüzleştiremeyeceğimizi sordum. O da bana elinde delil olmadan yarım yamalak suçlamalarla işe girişmenin delillik olacağını söyledi. Daha sonra Colin bana Harry'nin inkar içinde olduğunu söyledi. Hiçbir delil yeterli olmayacaktı. Kısaca boğazıma kadar bitmeyecek bir işe batmıştım. Annem bu haftaki çalışmasının parasını ve köpekli kadınla ilgili araştırma yapmamın garantisini aldı benden. Helen'in postasını anneminki izliyordu. Kime? magiciangirl1@yahoo.com. Kimden? thewarsone@aircom.net. Konu: Bilardo masası. Sevgili Anna, umarım iyisindir. Ben berbat bir hafta geçirdim. Helen, Noctan Nuala Freeman için getirdiğim kutsal suyu içip hastalandı. Nuala çok kızdı. Nasıl kızmaz? O, Mejegori'den dönerken bana İsa'nın çilesinin DVD'sini getirmişti. Her neyse, Helen çok hastalandı. Patronunu arayıp hasta olduğunu söylemeyi teklif ettim ama beni bir suç kralını arayıp hastayım diyemezsin diye azarladı. Bana onun yerine bakmam gerektiğini söyledi. Hasta olunca işi bana düşüyor tabii. Ayrıca Detta büyüğü izleyip fotoğraflarını çekersem köpekli kadın izleyeceğine söz verdi. Bu sözünü tutması gerekecek. Detta büyüğün bir sürtük ve evinin de darmadağın olacağını zannetmiştim ama tam tersine evi son derece zevkli, kadın da çok iyi giyimliydi. Bir servet harcıyor olmalı, kıskandığımı söylemekten utanmıyorum. Sonra Reis O'Grady ile fotoğraflarını çektim. Daha doğrusu çektiğimi sanıyordum ama makineyi ters tutmuşum. Helen çok kızdı. Ülkeden kaçmaktan bahsetmeye başladı. Ardından sakinleşti. Babam da ona çok cesur olduğunu söyledi. Claire'i arayıp Helen'e Londra'da güvenli bir ev bulup bulamayacağını sordum. Hayır dedi. Sonunda Helen patronunu görmeye gitti. Sağ salim döndüğüne göre işler yolunda gitmiş olmalı. Bu fiyasko, köpekli kadın ve kutsal su arasında bir yerlerde kendimi kaybettim. Fotoğraflarda hata yapmış olmama karşın Helen bana bir haftalık kanlı para verdi. Ben de biraz rahatlayabilirim umuduyla terapiye gittim. Seni seven annen. P.S. Joey ve Jackie'den hiç haber var mı? Garip bir çift olacaklarını düşünüyorum. Bölüm 31. Mitch de sırada sakince beklerken kapıda para toplayan kızı izledim. Balerin kıyafetine benzer bir kıyafet ve sivri uçlu motosiklet botları giymiş, 50'lerin modasına uygun bir de gözlük takmıştı. Bana işteki halimi anımsatıyordu. Pazar günlerim çekilir hale gelmişti. Her seferinde değişik bir şeyler yapmaya başlamıştık. Bu hafta benim haftamdı ve Washington meydanında bir yardım yarışmasına katılmamızı önermiştim. Sigorta parası karşılamadığı için tekerlekli sandalye alamayan birine yardım amacıyla düzenleniyordu. Bugünkü seans çok hafif geçmişti. Mitch, Trish'ten hiç haber almamış, bana her zamanki gibi mesaj gelmemiş ve Mackenzie ortalıkta bile görünmemişti. Belki de vasiyeti aramayı bırakıp Hamptons'a gidip amcası Fraser'ın önerdiği gibi zengin bir koca bulmaya karar vermiştir. "Sonraki," dedi kapıdaki kız. Mitch ve ben ilerledik. Kız üzerimize birer kağıt yapıştırdıktan sonra doldurmamız için formları verdi. Siz 18 numaralı takımsınız. Partnerleriniz nerede? Partnerlerimiz? Mitch ve ben birbirimize baktık. Bu soruya ne yanıt vermeliydik? Sonraki iki diye üsteledi kız. Sizin olmaları gereken diğer ikisi. Mitch de ağzı açık bana bakıyordu. Genç kız bu tepkiye ve kafa karışıklığına şaşırmış olarak yavaşça tekrarladı. Her takım 4 kişi. Sizin diğer 2 kişiniz nerede? Tanrım, evet doğru ya. Biz sadece 2 kişiyiz. Yine de 20 dolar. Yardım için. Elbette. Eğer 4 kişi olsanız kazanma şansınız artardı. Doğru söze ne denir? Oturacak bir yer bulana kadar çimenlerde dolandık. İnsanlar gruplar halinde dört bir yana dağılmış sohbet ediyorlardı. Mitch'e baktım. Az kalsın öldüler diyecektim. Ben de. İnanabiliyor musun? Partnerleriniz nerede? Öldüler. Öldüler. Tekrarlarken midemde bir kasılma oluştu. Bir an sonra kontrolsüzce gülmeye başlamıştım. Delice. Ta ki birinin o iyi mi diye sorduğunu duyduğum ana kadar güldüm. Kendimi toplamak için çok uğraşmam gerekti. Özür dilerim, hiç komik olmadığını biliyorum. Gülmekten gözlerimden yaş gelmişti. Önemli değil. Saatine baktı. Birazdan başlamalılar. Aynı benim gibi planlanmamış boş zamana dayanamıyordu. Tam bu lafın üzerine parlak şık elbiseli bir adam elinde mikrofon ve tahminimce soruların yazılı olduğu kağıtla ortaya çıktı. Sanırım başlıyoruz dedim hiç. Tam yanıt verecektim ki kalabalığın içinde birilerinin Anna dediğini duydum. Sesin geldiği yöne bakınca Ornesto'nun iki arkadaşı ve havalandırmamı taşımaya yardım eden Eugene ile birlikte çimenlerde oturduğunu gördüm. Mitch'e imalı bir iki bakış attılar. Tanrım, Mitch ve benim... Ornesto ayağa kalkmış bu tarafa geliyordu. Onu izledim. Ne kadar aptal davranmıştım. Tanıdığım birilerin olacağını tahmin etmeliydim. Saklanacak bir şey olduğundan değil, Mitch'le aramda bir şey yoktu ama insanlar anlayabilirlerdi. Bayanlar ve baylar, parlak takım elbise konuşmaya başlamıştı. Hazır mısınız? Ornesto geri dön diye bağırdı arkadaşlarından biri. Başlıyoruz, onunla sonra konuşursun. Geri dön diye düşündüm, geri dön. Bir an için dondu. Görünmez ipler tarafından ters yöne çekiliyordu sanki. Sonra şansımı arkadaşların yanına geri döndü. O kim diye sordum hiç. Üst kat komşum. İlk soru dedi parlak takım. Nerede kültür lafını duyarsam silahıma uzanırım. Sözünü kim söylemiştir? Biliyor musun diye sordum hiç'e. Hayır ya sen? Hayır. Çaresizce oturup çevremizdekileri izledik. Dört kişilik gruplardaki insanlar heyecan içinde birbirleriyle tartışıyorlardı. Goring diye mırıldandım hiç'e. Hermann Goring. Nereden biliyorsun? Onları söylerken duydum. Gözlerimle yanımızdaki grubu işaret ettim. Harika, yaz o zaman. Sonraki soru. Tiffany'de kahvaltının yönetmeni kimdir? Biliyor musun diye sordum Mitch'e. Hayır ya sen? Hayır dedim sıkılmış olarak. Sorular çok zor. Kapıdaki kız haklıydı dedim Mitch. Dört kişi olunca daha fazla şansın oluyor. Ses çıkartmadan oturduk. O anda parkta hiç konuşmayan yalnızca biz vardık. Söylenecek hiçbir şey yoktu. Eğer ben bilmiyorsam ve Mitch de bilmiyorsa neyi tartışabilirdik ki? Utanmadan çevredeki tartışmaları dinlemeye başladık. Blake Edwards dedi Mitch kısık sesle. Kim tahmin ederdi ki? Yan ekipten bir kız bize dönüp keskin bir bakış attı. Mitch'i duymuştu. Ekip arkadaşlarına bir şeyler söyledi ve hepsi dönüp bize baktılar. Ardından tartışmalarını alçak sesle devam ettiler. Mitch ve ben dışlanmış görünüyorduk. Biraz daha destekleyici davranabilirlerdi dedi. Biliyorum, demek istediğim sonuçta yardım için. Diğer takımların yanıtlarını duyamamak ciddi bir sorundu ama şans eseri bazı cevapları bulabiliyorduk. Patella nedir? Mutfakta kullanılan bir şey mi diye sordum Mitch. Kek yaparken örneğin. Senin kastettiğin spatula, patella bir tür dizlik dedim gururla. İnsan diz kapağı çıkınca böyle şeyleri öğreniyor. Bu utanın başkenti neresidir? Herkes mırıldanmaya başlamıştı. Bırakın başkentini, daha Bhutan'ın nerede olduğunu dahi bilmiyorlardı. Ama Mitch çok mutlu olmuştu. Timpu. Gerçekten mi? Evet, Trish ve ben balayına oraya gitmiştik. Sonraki aldığı soruda şansımız yaver gitmedi. Yedinci soru şöyleydi. Babe Ruth, Boston Red Sox takımının sahibi tarafından hangi Broadway müzikalini finanse etmek için satılmıştır? Mitch omuz sikti. Ben Yankees taraftarıyım. Önemli değil diye fısıldadım. Ben biliyorum. Nono Nenit. Nasıl? Aydan Red Sox taraftarıdır. Yanlış söylemiştim. Aydan Red Sox taraftarıydı. Ürperdim. Yukarıdan parkta oturan halimi izlemeye başlamıştım. Yine o paraşütle yanlış hayata atlamışım hissi. Burada ne işim vardı? Yanımdaki adam da kimdi? Skorlar hesaplanırken herkes heyecanlıydı. Bütün ödüller bölgedeki mağazalar tarafından bağışlanmıştı. Ben bir paket takma tırnak ve 20 metre kumaş, Mitch vücudunun neresine isterse orasına bedava piercing kazandık. Skorumuz oldukça kötüydü, sondan 5. Ama tek aldırdığımız pazar gününden kurtulmuş olmaktı. Tamam dedim Mitch, ayağa kalkıp bacaklarını esnetti. Teşekkürler, ben salona gidiyorum, haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Vedalaşmış olmaktan memnundum. Çünkü Ernesto geldiğinde onun ortalıkta olmasını istemiyordum. Zamanlama harikaydı. Mitch henüz gitmişti ki Ernesto neşe içinde yanıma geldi. Takımı 4. olunca bütün yıl için bedava kuru temizleme kazanmıştı. Harika. Ana, yanındaki adam nerede? Kimdi? Dökül bakalım. Hiç kimse. Hiç kimse olmadığı kesin. O kesinlikle biri. Hayır değil, o bir dul. Aynı Eugene gibi. Kesinlikle Eugene gibi değil. Omuzlarını gördüm şekerim. Ağırlık mı çalışıyor? Lütfen Ernesto. Rachel ya da Jackie'nin öğrenmesini hiç istemiyordum. Aslında hiç ilgisi olmasa da bunun romantik bir kaçamak olduğunu düşünebilirlerdi. Karısını kaybetmiş. Biz sadece... Birbirinizi rahatlatıyorsunuz. Biliyorum. Onun söylediği biçimiyle bu laf çok sivriydi. Mitch'ten aldığım tek konfor halimden anlamasıydı. Boğazımın yandığını hissettim. Ernesto'ya bağırdım. Bunu söylemeye nasıl cesaret edersin? Yüzüm kıpkırmızı, gözlerim çakmak çakmak olmuştu. Alarma geçmiş olarak bir adım geri gitti Ernesto. Aydan'ı seviyorum diye bağırdım. Onsuz ben bir hiçim ve asla, asla başka bir erkekle olmayı düşünemem. Bölüm 32. Candy Girl'ün yeni cilt temizleyici serisi temiz ve dingin için basın bildirisi hazırlamak üzere masamın başına geçtim. Aklımda harika bir fikir vardı. Alkolü bırakanların uygulamaları gereken 12 adımı cilt temizliğine uyarlayacaktım. Ne var ki bu adımlardan yalnızca ilkini ezbere biliyordum. 1. Alkol karşısında güçsüz olduğumu ve hayatımın kontrolden çıktığını kabul ediyorum. Bu cümleyi şu hale getirdim. Yüzümün T bölgesini yağlanmaktan korumak konusunda güçsüz olduğumu ve cildimin kontrolden çıktığını kabul ediyorum. Bu fikir çok hoşuma gitmişti ve işe yarayacak gibi görünüyordu. Ancak 12 basamağın tamamına ihtiyacım vardı. Rachel'ı aramayı denedim ama ulaşamayınca Earthsource'dan Kuvarun'a sordum. Masasının çekmecesinden bir kitapçık çıkarttı. İlk sayfada yazıyor. Onlara yalnızca bir basın bildirisi için ihtiyacım var diye belirtme ihtiyacı duyduysam da bana inanmadı. Evet elbette. Oradan ayrıldığım anda arkadaşlarına gidip dedikodumu yapmaya başlayacağını biliyordum. Kahretsin. Bu çok aptalca. Yine alkolik olduğum söylentileri başlayacak ve beni rahat bırakmayacaklardı. Tekrar Rachel'ı aramayı denedim. Bu sefer telefonu açtı ama neden aradığımı söylediğimde tepkisi beklediğimden çok daha sert oldu. Makyaj malzemesi tanıtımı için 12 adımı kullanmak büyük saygısızlık. Temizleyiciler makyaj malzemeleri değil dedim. Her neyse, telefonu suratıma kapattı. Refleks olarak Jackie'yi aradım. Joe ile işler nasıl gidiyor? İyi, artık onu ondan hoşlanmadan ya da Bon Jovi'ye benzediğini düşünmeden bakabiliyorum. Kurtuldum. Çok iyi. Aniden içimde Jackie'yi görmem gerektiği hissi oluştu. Hisse değil aslında, yoğun, ani bir ihtiyaçtı bu. Akşam bir şeyler yapalım mı? Diye sordum. Film izleriz belki. Bu akşam olmaz. Bana neden olamayacağını söylemesini istiyordum ama lafın devamını getirmedi. Ben de kendim sordum. Bu akşam ne yapıyorsun ki? Poker oynayacağım. Evet. Nerede? Gazın dairesinde. Gazın dairesi? Yani Gazın ve Joy'nin dairesi demek istiyorsun. Yarım ağızda evet diye mırıldandı. Ben de gelebilir miyim? Sormamdan mutlu olacağını düşünmüştüm. Ne de olsa haftalarda dışarı daha fazla çıkmam için başımın etini yiyordu. Gaz evde değildi. Sadece Joy vardı ve beni gördüğüne bir nebze olsun sevinmemişti. Asla kimseye gördüğüne sevinmiş olmazdı zaten ama bu sefer daha da sevinmemiş gibi gelmişti bana. Gaz nerede? Dışarıda. Jackie'ye baktım, gözlerime bakamıyordu. Daireniz sevimliymiş. Harika mumlar. Ylang ylang. Çok duyarlı. Peki şu çiçeklerin adı ne? Cennet kuşları diye mırıldandı Joy. Harika. Çileklerden almam mahsuru var mı? Yarı sinirli, yarı kızgın bir sessizlik. Al hadi. Çok lezzetliymiş. Bir tane denemelisin Jackie. Çok sulular. Aa, bu bez de ne? Bir göz bağı mı? İyi de bir göz bağıyla poker oynarken ne yapmayı düşünüyordunuz? Joey bilmiyorum bana ne anlamına gelen bir el hareketiyle yanıtladı beni. Gülümsedim. Bu kadar işkence yeterdi. Ben çıkıyorum. Önce Jackie sonra da Joey kalmam için ısrar ettiler. E madem bu oyunu sürdürmek istiyorlardı... Biraz kağıt oynadık. Joey bütün gece Jackie'yi izleyip durdu. İster istemez tatsız bir gece olduğundan erken bitirdik. Biz sadece arkadaşız dedi Jackie. Evden çıkarken kendini savunmak istercesine. Kime? magiciangirl@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.in.e. Konu müthiş haberler. Detta büyükten uzak 2 hafta. Arkadaşlarıyla Marbella'ya gideceği için ben de nefes alabileceğim. Harry bana haberi verirken onunla gidip güneşlenmem için para ödeyeceğimi sanma dedi. Ben, sanki o saçma sapan yere gitmek istermişim gibi. Harry, neden, ne sorunun var? Ben, bir yığın suçlu kara parayla alınmış bir yığın altın takı takmış. Suçlular körfezi. Harry, orta sınıfların Marbella hakkında böyle düşündüklerini bilmezdim. Biz genellikle kıskandığınızı düşünürüz. Dad de oraya bayılır. Geldi Anna, bunu söylemedim tabii. Harry, ama boşta kaldığını düşünme. Dad de burada değilken Reese O'Grady'i izlemeni istiyorum. Onun da bir yerlere gitmediğine emin ol. Kime? magiciangirl@yahoo.com. Kimden? divorceone@air.com.net. Konu fotoğraflar. Sevgili Anna, umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Helen'in çabaları sayesinde yaşlı kadının ve Zoe'nun fotoğraflarını çekebildik. Helen gidip gözlerini korkutmak da istedi ama ona izin vermedim. Gizli kalmak bizim çıkarımız olacak. Pazar ayinine fotoğraflardan birkaç tanesini götürüp insanlara kadını ya da köpeği tanıyıp tanımadıklarını soracağım. Zavallı Zoe, aslında onun hiç suçu yok. Ne de olsa köpeklerin doğru yanlış kavramları yoktur. İnsanların vardır. Her ne kadar Helen en büyük farkın hayvanların topuklu ayakkabı giyememesi olduğunu söylese de bizi hayvanlardan ayıran budur. Bu işin beni yormaya başladığını söylemeliyim. Yaşlı kadının bize kesinlikle garezi var. Seni seven annen. Kime? magiciangirl@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.in.e. Konu Reese O'Grady. Reese O'Grady, Dalkey'de saygın bir mahallede yaşıyor. Birbirlerinin evlerini gözetlemek için bütün suç patronlarının aynı mahallede oturduklarını düşünsene. Ortalıkta uçuşan kurşunlar, biraz sakin bir an, kavga gürültü bir hayat. Reis'in evi oldukça büyük, elektrikli kapıları, yüksek duvarları olan kale gibi bir yer. Sokağın aşağısına park edip kapıyı izledim. Tek bir kişi dahi gelmedi. Ne sütçü, ne postacı. Ciddi ciddi reisinin de Marbella'ya gitmiş olabileceğini düşünmeye başlamıştım ki saat 5'te evden dışarı çıktı. Parlak mavi gözler, hoş bir vücut. Ne yazık ki korkunç açık kahverengi ayakkabılar ve önü açık bir gömlek giyiyordu. Boynundaki altın zincirlerle futbol menajerlerine benzese de büyükten daha iyi göründüğünü belirtmeliyim. Elinde ufak bir çanta vardı. İçinin testereler, kerpetenler ve başka işkence aletleriyle dolu olduğuna emindim. Onu Kilini Kalesi Sağlık Kulübü'ne kadar izledim. Üye olmadığım için önce beni içeri almak istemediler. Ben de üye olmak istediğimle ilgili bir öykü uydurup bir tur istediğimde karar ısrar ettim. Reis yürüyüş bandındaydı. Neredeyse günün sonuna kadar spor salonunda kaldı. Sonra da eve döndü. Bu akşam Marbella'ya falan gitmediğinden emin olarak ben de eve döndüm.